Ayrım 3, sayfa 29. Annem yılda iki kez sandığını boşaltır, içindekileri elden geçirir, sonra boşalttıklarını bir sanatçı titizliğiyle sandığına yerleştirirdi. Sandığın açıldığı ve yerleştirildiği günleri çok severdik. Sandığın başına oturur, annemin çıkardıklarını tek tek incelerdik. Sandığın içinde daha çok annemin çeyiz olarak yaptığı örtüler, danteller, iğne oyalarıyla babamın anneme aldığı küçük hediyeler, parfüm şişeleri ve takılar bulunurdu. Bütün bunların içinde benzerine daha çok yabancı filmlerde rastladığımız vişne çürüğü renginde saten sabahlıkla yine filmlerdekine benzeyen ayna, tarak ve saç fırçası takımı çok ilgimizi çekerdi. Bunları her görüşümüzde sabahlığı giymesi, o güzel aynaya bakarak saçını fırçalaması için anneme yalvarırdık. Aslında bunu kendisi de çok isteyen annem sabahlığı giyer, aynaya bakarak saçını fırçalar, bazen saçını yabancı filmlerdeki artistler gibi geriye atardı. Bu sahneyi çok severdik. Saten sabahlıkla ayna fırça takımını Amerika'dan gelirken Mahmut dayımın getirdiği söylenirdi. Mahmut dayım o sırada da İngiltere'de okuyordu. Onun Amerika'ya gitmiş olabileceği fikrini de gayet doğal karşılıyorduk ve daha fazlasını sormayı akıl edemiyorduk. Dedem bir ikindi namazından eve döndüğünde yine mandolin elimde bir konser hazırlığındaydım. Geldiğini belli etmek için her zaman yaptığı gibi öksürerek, öksürüğe benzer sesler çıkararak içeri girdi. Bu gürültülü patırtılı girişten amaç, dedemden gizli yapılması muhtemel şeyler için kadınlara, çocuklara toparlanma fırsatı vermekti. Örneğin annem, dedem hariç herkesin yanında sigara içerdi. Dedem bunu bilirdi, bilmezden gelir, onu utandırmamak için de her gelişi gürültülü olur, sigara içiyorsa anneme sigarasını söndürmesi ve izlerini yok etmesi için zaman tanırdı. O gün de gürültülü giriş faslının ardından ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Sonra bana bakarak ve herkesin duyacağı şekilde, "Bugün camide hoca bu mandolin üzerine vaaz verdi," dedi. Bütün dikkatleri üzerine topladığına emin olduktan sonra devam etti. "Mandolin çalmak günahmış. Hoca çocuklarınıza mandolin alarak günaha girmeyin. Mandolin kursu yerine onları Kur'an kursuna gönderin," dedi. Anneannem tereddütsüz ve hiç vakit geçirmeksizin ortaya atılıp dedeme, "Bunları hoca mı söyledi?" diye sorarak emin olmak istedi. Dedemden, "Evet, aynen böyle söyledi," cevabını duyduktan sonra öfkeyle söylendi. "Boynu altında kalsın o hocanın. Mandolin niye günah oluyormuş? Kendisinin ya da çocuklarının mandolini istidadı olsaydı böyle demezdi." Sonra dedeme çıkıştı. "O cahil hocaların aptal sözlerini bu eve getirme." Durma zamanında el koyup dedemi susturduktan sonra başıyla da bana devam etmem için onay verdi. Anneanneme minnet duydum, ancak camide duyduklarına dedem de pek inanmamış olacak ki sustu ve bu olaydan sonra mandolin vita kutusu konserleri hiçbir engelle karşılaşmadı. Dedem ve anneannem namazında niyazında dini bütün insanlardı. Ama anneannem yobazla ve mantıksızla hiç gelemez, mantıksız bulduğu sözlere bunu bir imam dahi söylemiş olsa cesaretle karşı çıkar, etrafındakileri de uyarır, etki altında kalmaya müsait dedemi de böyle sarsarak kendine getirirdi. Sabah mezarlığa gittik. Anneannem hastane morgundan alınıp mezarlığın içindeki gusülhaneye getirilmişti. Burada anneannemi yıkayıp kefenleyeceklerdi. Çocukları, torunları, torunlarının çocukları, damatları hep birlikte mezarlığın yolunu tuttuk. Yıkanırken sadece kadınların içeri girmesine izin verdiler. Erkekler yıkanma ve kefenleme işlemin bittikten sonra anneannemle vedalaşabildiler. İçeride 4 kadın işlerini ne kadar iyi yaptıklarını ve bolca bahşiş hak ettiklerini göstermek istercesine bir yandan sessiz sese dua okuyor, bir yandan da anneannemi yumuşacık bol köpüklü liflerle sabunluyor, ardından sıcak sularla duruluyor, bu işlemi tekrar tekrar yaparken her seferinde bizlere bakmayı da ihmal etmiyorlardı. Anneannem temizliği çok severdi. Şu anda kafasını kaldırabilse eminim, elinde bol köpüklü lifle kendini lifleyen kadına, "O lifi öyle okşar gibi sürme, bastıra bastıra sürt ki kirler kabarsın, kabaran kirler aksın," diye çakışırdı. Kirli pasaklı insanları asla hoş görmez, pisliği yoksullukla, yoklukla savunma girişimlerini hiçbir şekilde kabul etmez ve "Temizlik bir kalıp savunun başındadır kızım, yoklukla, fukaralıkla ilgisi yoktur," derdi. Kadınlar anneannemi birkaç kez sabunlayıp duruladıktan sonra suyla doldurdukları hamam tasını ilkin Zehra teyzeme uzatarak ''Hadi siz de birer tas su dökün, iyi gelir, sabrınızı artırır.'' dediler. Önce Zehra teyzem, sonra Sabah teyzem annelerine sarılıp ağladılar ve sonra birer tas su döktüler. Ankara'dan gelen Handan suyu döktükten sonra anneanneye sarıldı ve ''Temiz bacı, temiz bacı'' diye bir ağıt tutturup ağladı, ağladı. Anneannemin temizliği dillere destandı. O her türlü konfordan uzak, yoksul kasaba evi, içine gireni mis gibi sabun kokusuyla karşılardı. Oturduğumuz bazı evlerin tavanları, zemini ve merdivenleri ahşaptandı. Annem, anneannem ve teyzelerim o tahtaları sabunlu sularla ve tahta fırçalarıyla tahtalar sakız gibi oluncaya kadar ikide bir ovarlardı. Tahtaları sakız gibi olmayanları kınarken kendi tahtalarıyla gizliden gizliye de övünürlerdi. Beyaz patiskadan iç çamaşırlar ve çarşaflar, yıkandıktan sonra kaynama kazanında saatlerce kaynatılır, bugün bile duyabildiğim o temiz kaynama kokusu eve yayılırdı. Beyaz çamaşırlarını gururla dışarı asan Seher Hanım ve kızları, gelen geçenin konu komşunun tepkisini pek de belli etmeksizin izler, bu tepkilerden duydukları hoşnutluğu da doğrusu hiç gizlemezlerdi. Çünkü maden de bu çamaşırlar, beyazlığı ve kururken etrafa yaydığı kokuyla meşhurdu. Bizim evin önünden geçenlerin rüzgarda salınan bembeyaz çamaşırlara gözü takılır, tanıyanlar çamaşırlar üzerine bir iki çift laf etmeden yollarına devam edemezlerdi. Çamaşır günü tahvir işlemiyle başlardı. Tahvir bazı çamaşırların leğene konmadan önce akarsuyun altında sabunla bir kez yıkanması demekti. Tahvirlenecek çamaşırlar, pijama altları, pantolonlar, donlar ve çoraplardı. Anneannem için bunun açıklaması çok basitti. Bu çamaşırları helada çiş sıçramıştır. Yıkanmadan leğene konmaz. Madendeki tuvaletler bir deliği iki ayak koyma yeri olan taş tuvaletlerdi. Tuvalete ne kadar dikkat edersen et, çişin sıçramasını engelleyemezsin derdi. Çamaşır merasimi çiş sıçraması muhtemel, bütün çamaşırların leğene konmadan akarsudan geçirilmesi, daha doğrusu bir kez akarsuyun altında yıkanmasıyla başlardı. Sonra beli ve paçası lastikli bütün çamaşırların, pijamaların lastikleri çıkarılır, lastikler ayrı, çamaşırlar ayrı yıkanırdı. Beyazlar ayrıca kaynatılır, kuruduktan sonra bütün çamaşırlar, donlar dahil ütülenir, lastikleri sıcak ütüden sonra bir çengelli iğneye ya da bir tokaya takılarak geçirilir, bağlanır ve çamaşırlar düzgün katlanarak yerine konurdu. Bu merasim her çamaşır günü tekrarlanırdı. Dedem çamaşır günlerinin sıklığına çok kızar, yıkaya yıkaya bu çamaşırları eskitiyorsunuz, size çamaşır dayanmaz diye söylenir, ancak ailenin kadınları tarafından bu sözleri hiç ciddiye alınmazdı. Bu tahvir işlemi ileride bir makine sahibi olduğumuz ve artık çamaşırları makinede yıkadığımız günlerde de devam edecekti. Bazı çamaşırlar tahvirlenmeden makineye konmayacak, çoraplarsa tahvirlense de makinede yıkanmayıp elde yıkanmaya devam edecekti. İkramı, gezmeyi, yemeği, yedirmeyi çok seven anneannem, temizlik yönünden aklına yatmayan pasaklı bulduğu bir yerde ikramı "Niyetliyim, sağ olun." diyerek geri çevirirdi. İkram sahipleri de bu dürüstlüğü ve dobra dobra oluşuyla tanınan, yalandan nefret eden kadının söylediğine tereddütsüz inanır ve "Allah kabul etsin." diyerek ikramdan vazgeçerlerdi. Yalnız kaldığımızda anneanneme "Bizim yalan söylememizi istemezsin ama sen yalan söyledin. Yalan günah değil mi anneanne?" diye takılırdım. Suratında sıkıntılı bir ifadeyle "Haklısın kızım, Allah affetsin, ne yapayım çok pisti her şey" diye cevap verirdi. Hamam günlerinden, hamam dönüşü dışında nefret ederdim. Anneannem evde yıkanırken kirlerin yeterince kabarmadı ve keseye gelmediğinden bahisle bizi tüm karşı koymalarımıza ve itirazlarımıza rağmen zorla hamama götürürdü. Kese, lif, sıcak su ve buhar çocuk derilerimizi sızlatır ve biz hamam denen bu eziyetin bir an önce bitmesi için bütün işkence seanslarına çaresiz katlanırdık. Ancak hamam dönüşleri yaşamımdaki en güzel anılardandır. Tertemiz sabun kokan eve girer girmez, yola çıkmadan önce doldurulmuş yanmaya hazır soba önündeki kibritle tutuşturulur, çok geçmeden üstünde hazır bekleyen çaydanlık tıkır tıkır kaynamaya başlardı. Biz sobanın arkasındaki minderlere yerleşir, kediler gibi mayışırdık. Babamın ölümünün üstünden birkaç yıl geçtikten sonra evde kaş göz hareketleriyle desteklenen gizli saklı bazı konuşmalar olduğunu, bu konuşmaların bizden gizlenmek için de alçak sesle yapıldığını fark ettim. Bilirsiniz, büyükler çocuklardan gizlediklerini sanırlar ama aslında çocuklar her şeyi duyarlar ve her şeyi öğrenirler. Bölük pörçük duyduklarımdan öğrendiğime göre bir takım adamlar anneme aşıktılar ve evlenmek istiyorlardı. Bazı aracı kadınlar eve geliyor, anneannemle odaya kapanıp konuşuyorlar, sonra gizemli bir havada evi terk ediyorlardı. Aracı kadınlar geldiğinde bizi odaya almıyorlardı ama onlar gittikten sonra evde yapılan her konuşmaya onları dinlemiyormuş, oyuna dalmış gibi yaparak kulak kesiliyordum. Bir defasında uyuduğumuzu düşünerek seslerini alçaltmadan konuştuklarından sözlerini çok net duydum. Anneannem anneme, "Kızım, gençsin, güzelsin, evlen. Gönlünün sevdiği, aklına yatan birisi varsa hiç düşünme, evlen," dedi. Annem, "Çocuklarımı üvey baba elinde büyütmem," diye itiraz etti. Bunun üzerine anneannem, "Çocuklarını merak etme, ben onlara bakarım, gençliğini mahvetme," dedi. Daha sonra bu sözü çok duydum. "İstiyorsan düşünme kızım, evlen, çocuklarına ben bakarım." Annemin evlenmeyi isteyip istemediğini hiçbir zaman öğrenemedim ama evlenmedi. Bu sözleri duyduğumda annemin bize bırakıp gidebileceğini düşünerek paniğe kapılmış ve duyduklarımı kimseyle paylaşmamış, bazı geceler bu ihtimali düşünerek uyuyamamıştım. Ama bugün dönüp o günlere baktığımda anneannemin tutumunu daha farklı değerlendiriyorum. Tutucu ve baskıcı bir kasaba ortamında dul bir kadın olan annemi özgürce seçim yapması, cinselliğini yaşaması için teşvik ediyordu. Maden'de 3 sinema salonu vardı. Eve en uzak olanı fabrikaya ait olduğu için halk arasında işletme sineması olarak bilinir. Bu sinemada orijinal filmler altyazılı gösterilir ve film gösterileri de gece olurdu. İşletme sinemasına bu nedenle yanımıza bir yetişkin olmaksızın gidemezdik. Genç ve güzel bir dul kadın olarak annem çok istediği halde gece vakti sinemaya gitmeyi söz olur diye göze alamıyordu. Dedemden hayır yoktu. Bu nedenle bizi işletme sinemasına götürmesi için anneanneme yalvarırdık. Okuma yazması olmadığından bu altyazılı filmleri izleyemeyen anneannem hiç istemediği halde sonunda bizi işletme sinemasına götürmek üzere yola çıkardı. Ozan sineması ise bizim evin hemen üstündeydi. Kışlık salonu ve yazlığı vardı. Yazlık sinemada gösterilen bütün filmleri izler, o film gösterimden kaldırılıncaya kadar da tüm replikleri duya duya ezberlerdik. Sinemada gösterilen filmin sesi olduğu gibi evin içindeydi. Bir de çarşı içinde, yani bizim eve göre Dicle'nin öte yakasındaki dağda Sezer sineması vardı. Sezer sinemasına gidebilmek için eski tarihi köprüyü ve çarşıyı geçmek zorundaydık. Bu iki sinema arasında kıyasıya bir rekabet vardı. İki, bazen üç film arka arkaya gösterilir, film tanıtımları ellerinde megafon, üstlerinde film afişleriyle sokak sokak dolaşan adamlar tarafından yapılırdı. Kadınlar arasında en tercih edilen filmler çok ağlatan Muhterem Nur ve Ayşecik filmleriydi. Bir film ne kadar gözyaşı döktürürse o kadar iyi iş yapardı. Megafonlu adamlardan biri bir gün şöyle bağırdı. "Bu filmde çok ağlayacaksınız. Bu filmde o kadar ağlayacaksınız ki bu filme gelirken bir mendil yetmez. 10 mendil getirin." Bu sözleri duyan kadınlar işi gücü bırakıp koşa koşa o filmi izlemeye gittiler. Mendilli reklamın tuttuğunu, bu şekilde reklamı yapılan filmin iyi iş yaptığını gören diğer sinemanın reklamcısı ertesi gün şöyle bağırarak sokakları dolaştı. "Bu filmde o kadar ağlayacaksınız ki mendiller yetmez. Çarşaf getirin, bir değil 5 çarşaf getirin." Sezer sineması ile Ozan sinemasının gündüz gösterimlerine yanımızda bir yetişkin bulunmadan gitmemize izin verirlerdi. En büyük zevkimiz cumartesi günleri anneannemin kavurduğu kavun karpuz çekirdeklerinden ceplerimize doldurarak sinemaya gitmekti. Yazın yediğimiz kavun ve karpuz çekirdekleri atılmaz, yıkanır, kurutulur, saklanırdı. Daha sonra anneannem karpuz çekirdeklerini tuzlu suda haşlar, haşladıktan sonra ateşin üstüne yerleştirdiği sacın üstünde kavururdu. Kavun çekirdeklerini de tuzla kavururdu. Sinemaya giderken ceplerimizi işte bu çekirdeklerle doldururduk. Cumartesi günleri sinema müşterileri öğrencilerden oluşurdu. Bu kalabalık çocuk topluluğu hep birlikte bir yandan çekirdek çıtlatırken, bir yandan da komik sahnelerde kahkaha atıp, hüzünlü sahnelerde ağlar, heyecanlı bölümlerinde bağırarak filmin baş aktörüne destek verir, sonuçtan memnun olduğumuzda ise hep birlikte alkışlardık. O gün karnelerimizi almıştık ve sömestr tatilinin ilk günüydü. Biz üç kardeş çarşı içindeki Sezer sinemasına gittik. Sinemada o gün iki film üst üste gösterildiğinden uzun süre sinemada kaldık. Filmin bitiminde ışıklar yanmadan anons yapıldı. Alo, alo, dikkat, dikkat. Maden de bütün anonslar böyle başlardı. Alo, alo, dikkat, dikkat. Kimse yerinden kalkmasın. Sessizce oturun ve bekleyin. Ayağa kalkanlarımız da oturduk ve hep birlikte beklemeye başladık. Bir süre sonra bazı çocukların anne ya da babaları onları almaya geldiklerinde olan biteni öğrendik. Yağmur nedeniyle tüm kasabayı sel basmış, dere taşmış, köprüler su altında kalmıştı. Tarihi köprü de ertesi güne kadar yaya geçişi de dahil her türlü geçişe kapatılmıştı. Köprü üstündeki dükkanları sel götürmüştü ve köprü de tehlike altındaydı. Bu tarafta oturan aileler çocuklarını alıp evlerine götürecekler, ancak karşı tarafta oturan aileleri gelemeyecekti. Korkmaya ve endişelenmeye başladım. Büyükleri olduğumdan kardeşlerim bana emanet edilmişti. Korktuğumu belli etmeden bir çözüm bulmam gerekiyordu. Sonunda sinemanın sahibi Faik amcayı aramaya karar verdim. Faik amca babamın ve dayımın çok yakın dostuydu. Böylesi bir durumda bizi ortada bırakmaz, mutlaka bir çözüm bulurdu. Biz üç kardeş ayağa kalktık, salonun çıkışına yöneldik, kapıda bizi durdurdular. Ben Faik amcayı görmek istediğimizi söyledim. Kapıda çocukları içeride tutmakla görevlendirilmiş kişi, siz içeride oturup bekleyin, ben Faik amcanıza haber veririm dedi. Oturduk bekledik ama Faik amcaya haber vereceğini söyleyen adam bulunduğu yerden kımıldamadı. Faik amcaya da haber vermedi. Bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp kapıya yönelmiştik ki, kapıdan içeriye hızla bir kadının girdiğini gördük. Bu kadın anneannemdi. Hep birlikte ona koştuk. O sükunetini bozmadan ama olabildiğince hızlı hareket ederek bizi dışarıya çıkardı. Çarşıyı geçtikten sonra köprüye doğru yürüdük. Köprünün her iki tarafında da kalabalık birikmişti. Polisler köprüden geçişe asla izin vermediklerinden iki tarafta da yalvarmalar, yer yerde tartışmalar oluyordu. Köprü üzerinde dükkanı olan Fazlı Hoca ve Kırmızı Yaşar, polislerin hemen arkasında başları ellerinin arasında oturuyor, sabit ve boş bakışlarla çılgın sulara bakıyorlardı. Fazlı Hoca'nın ve Kırmızı Yaşar'ın dükkanlarını sel götürmüş, içerideki top top kumaşlar, derenin delice akan sularında gözlerinin önünde bata çıka uzaklaşmıştı. Köprü üstündeki bütün dükkanlar aynı durumdaydı. Ancak Fazlı Hoca'nın zararının çok olduğu konuşuluyordu. Köprüye geldiğimizde hava kararmıştı. Anneannem son derece kendinden emin yaklaştığı köprü başındaki bir polise, "Biz geldik," dedi. Komiser olduğunu sonradan öğrendiğim bu polis, diğerlerine bir şeyler söyledi. Paçalarını dizlerine kadar sıvamış polislerden üçü bize yaklaştı. Komiser bizi birer birer kucaklayıp paçaları sıvalı polislerin sırtına yerleştirdi. Sular altındaki köprüden polislerin sırtında karşıya geçtik. Ayakkabılarını eline alan anneannem de hemen yanı başımızda bizi izledi. Eve vardığımızda annemi sokakta bizi beklerken bulduk. Sevinçle bize sarıldı. Anneannem yine başarmıştı. Ancak diğer başarılarında olduğu gibi bu başarısıyla da asla övünmedi. O günden sonra lafını bile etmedi. O gün kimselerin geçişine izin vermedikleri halde anneannemin köprüden geçmekle kalmayıp bir de bizi polislere taşıtması evde akşamın konusu oldu. Dedem yine "Seher Çavuş" diyerek onu taltif etti. Anneannem üzerinde bile durmayarak konuyu değiştirmeye çalıştı. Biz anneannemin dizlerine kapıştık ve o sırtımızı pışpışlayarak bizi yine nazladı. Anneannem son günlerinde Zehra teyzemin Gebze'deki evindeydi. Zehra teyzemin küçük oğlu Emrah herkese haber verdiğinden Gebze ve İstanbul dışında yaşayan, Ankara'dan, Elazığ'dan, Edremit'ten çocukları ve torunları cenazesine yetişmek için hemen yola çıkmışlardı. Hepimiz Zehra teyzemin evinde buluştuk. Zehra teyzemin komşuları gelenlerle yakından ilgileniyor, her gelenin karnını doyuruyor, evlerini açıyor, yataklar yaparak dışarıdan gelenleri misafir etmede birbirleriyle yarışıyorlardı. Teyzemin komşularının bu yakın ilgisi hepimizi hem çok duygulandırmış hem de çok şaşırtmıştı. Teşekkür etmek istediğimizde hepsinden aldığımız yanıt aynı oldu. Bize hiç teşekkür etmeyin. Seher teyze bizim de ninemizdi. O çok yardımsever, çok cömert, çok sevgi dolu bir insandı. Ona bu son yolculuğunda yardım etmek bizim için görevdir. Bizi bundan mahrum etmeyin. Her birinin anneannemin yardımseverliğiyle ilgili anlatacak bir öyküsü vardı. Yardımseverliği diğer nitelikleri gibi onun kişiliğinin doğal ve ayrılmaz bir parçasıydı. İhtiyacı olanların yardımına görevmiş gibi ya da bir sevap işleme amacıyla değil, doğal ve içgüdüsel bir davranışta bulunurcasına koşardı. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendiği anda oraya koşar, bütün olanaklarını seferber ederdi. Yaptığı iyilikleri kimselere anlatmaz, anlatılanlara da iyilik yap denize at, Halik bilmezse balık bilir derdi. Mahalleli onu çok sayar, aralarındaki uyuşmazlıklarda onu hakem tayin ederlerdi. Karı koca kavgalarının çoğunda dedemle birlikte ara buluculuk görevi üstlenirlerdi. Küskünlerin barıştırılması, uyuşmazlıkların halli için sık sık bazı evlere davet edilirlerdi. Dedem bu davetlerin bir kısmına anneannemle birlikte katılır ama çoğuna da o sırada evde dinlenmek, uyumak istediği için katılmak istemezdi. Anneannem sabahlara kadar uykusuz da kalsa ihtiyacı olanların yardımına koşar, anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunurdu. Gözlerinden şikayeti ve görme bozukluğu arttığında büyük dayım onu Ankara'ya götürdü. Göz bankasında ameliyat ettirdi. Döndüğünde sürekli kullanması için biri yakın, diğeri uzak olmak üzere iki gözlüğü vardı. Dayım bu gözlükleri sürekli kullanması gerektiğini sıkı sıkıya tembihlemiş, göz kulak olmamız için de hepimizi uyarmıştı. O günden sonra hane halkının yeni görevi her sabah anneannemin gözlüğünü takıp takmadığını kontrol etmek, takmamışsa bulup takmasını sağlamaktı. Bir sabah gözlükler arandı ama bulunamadı. Evde aranmadı, köşe bırakılmadı. Anneannemse soruları ilkin geçiştirdi ama çok geçmeden açıklamak zorunda kaldı. Aynı mahallede oturan yoksul dul bir kadın vardı. Bir gece önce anneannemi ziyarete gelen bu kadın, kendisinin de gözlerinden şikayeti olduğunu söyleyerek anneannemin gözlüklerini denemek için takmış ve "Seher abla, bu gözlükler bana çok iyi geldi" demiş. Bunun üzerine anneannem gözlüklerini kabıyla birlikte komşu kadına vermiş. Açıklaması kısa ve netti. "Ben yenisini alabilirim ama o alamaz. Allah kabul etsin, iyi günlerde kullansın." Başka bir şey söylemedi ve konuyu bir daha açılmamak üzere kapattı. Bu olaydan sonra anneannem uzun süre gözlüksüz kaldı. Çünkü reçeteleri dayımdaydı ve o sırada dayım da yurt dışındaydı. Gözlüklerine kavuşabilmesi için dayımın dönüşü, gözlükleri alması ve Ankara'dan göndermesi beklendi. Dedem bu yüzden anneannem için "doğana beşik, ölene tabut" deyimini kullanır. Bu özelliği nedeniyle onunla bir yandan gurur duyarken bir yandan da şikayet etmekten geri durmazdı. Namazdan çıkan cemaatin de katılımıyla anneannemin cenaze namazı kılındı. Hoca yüksek sesle "Allah taksiratını affetsin" dedi ve "hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye 3 kere sordu. Avludaki cemaat hep birlikte "helal olsun, helal olsun" diye cevap verdiler. Yine dayanamadım ve ağlayarak "o bizi helal etsin, o bizi affetsin, o sizi, bizi, hepimizi affetsin" dedim. Sesimin giderek yükselmesine engel olamadım. Herkes bana bir tuhaf baktı fakat çoğu bu söylediklerimden hiçbir şey anlamadı. Heranuş o yıl 3. sınıfı da başarıyla bitirmişti. Çok çabuk öğrenen ve sorumluluk sahibi bir çocuk olduğundan ev işlerinde annesine yardım etmekle kalmıyor, kardeşleriyle ilgileniyor, onlarla oyunlar oynuyor, okulda öğrendiklerini onlara da öğretmeye çalışıyordu. Onun üzerine aldığı işler konusunda kimsenin gözü arkada kalmazdı. Havaların ısındığı, ekinlerin büyüdüğü günlerden bir gün jandarma köyü bastı. Çok iyi Türkçe konuştuğu için o güne kadar vergi tahsildarlarıyla ve diğer yetkililerle köylüler adına ilişki kuran köy muhtarı Nigoros Ağa, köy meydanında toplanan köylülerin gözü önünde öldürüldü. Daha sonra köy meydanında toplanan yetişkin erkeklerin hepsi götürüldü. Jandarma erkekleri götürürken onları ikişer ikişer birbirlerine bağladı. Heranuş'un dedeleri, 2 amcası, dayısı da götürülenler arasındaydı. Bu erkeklerin Palu'ya götürüldüğü söylendi. Ancak gittikleri yerden bir daha dönmedikleri gibi akıbetleri hakkında kesin bir bilgi de edinilemedi. Artık sadece kadınlar ve çocuklardan oluşan köy ahalisi, bütün erkeklerin yaşlı genç demeden dipçiklenerek, tartaklanarak toplanıp götürülmesinin dehşetini uzun süre üzerlerinden atamadılar. Evlere giremediler, işlerine dönemediler, köy meydanında toplanıp olan biteni konuştular, ağlaştılar, bağırıştılar, ağıtlar yaktılar, yaşlılara sordular, tartıştılar. Kimse erkeklerin nereye ve niçin götürüldüklerini, ne zaman döneceklerini bilmiyordu. Ancak rivayet muhtelifti. Heranuş'un babaannesi diğerlerine, "Kaygılanmayın, her şey düzelir, gidenler geri gelir," dedi ve devamla, "Siz o zaman çocuksunuz, çoğunuz bilmezsiniz. 20 yıl önce de köylerimiz böyle basıldı, boşaltıldı. Hepimiz sürgün edildik," diye açıkladı. Başka bir kadın araya girdi. "Yollarda, dağlarda çok kişi öldü, dağlara gömdük." Babaanne devam etti. "Aramızda ölenler oldu ama çoğumuz uzunca bir süre dağlarda yaşamayı başardık. Sonra bir gün köyümüze dönmemize izin verildi ve döndük. Döndüğümüzde kiliselerimiz, okullarımız, evlerimiz yıkılmıştı, yakılmıştı. Yıkılan, yakılan evlerimizin ve okullarımızın yeniden yapımı birkaç yılımızı aldı ama gördüğünüz gibi her birini daha güzel, daha sağlam inşa ettik," dedi babaanne. Diğer yaşlı kadınlar ona katıldıklarını başlarını sallayarak belirttiler. Genç kadınların çoğunluğuysa babaanne kadar iyimser değildi. Bu saldırıların 20 yıl öncekilere benzemediğini, toplayıp götürdükleri erkeklerin bir daha dönemeyeceklerini söylüyorlardı. Heranuş babaannesinin söylediklerinin gerçek olması, dedesi, dayısı ve amcalarının geri dönmesi için bildiği bütün duaları sessizce mırıldanıyor, götürüldükleri dağları tahmin etmeye çalışıyordu. Köyün diğer çocukları gibi bütün dikkatini konuşulanlara veriyor, olanları ve olacakları anlamaya çalışıyordu. Kaynanasının sözünü ettiği sürgün olayını 9 yaşında yaşamış olan Heranuş'un annesi İskui de, çocukluk deneyimlerine dayanarak yaklaşan tehlikenin öncekilerden farklı olduğunu öngörmüş olmalı ki, kız kardeşlerini topladı ve onlardan saçlarını kesmelerini, yüzlerini çirkinleştirmelerini, dikkati çekmeyecek kötü elbiseler giymelerini istedi. En küçükleri olan Siranuş dışında diğerleri 5 örgüyle topladıkları saçlarını kestiler, ablalarının diğer isteklerini de yerine getirdiler. Siranuş saçlarını kesmeyi de kötü giyinip suratını çirkinleştirmeyi de reddetti. Erkeklerin götürüldüğü günün akşamında köy bir takım adamlarca basıldı. Bu adamlar köyün güzel genç kızlarını, kadınlarını kaçırdılar. Kaçırılanlar arasında Siranuş da vardı. Siranuş ve diğer kaçırılanlardan ertesi gün ve öbür günler haber alınamadı. Görenler Siranuş'u kaçıranların onu örgülerinden kavrayıp ellerine doladıklarını ve böylece sürüklediklerini söyledi. İskuhi jandarmaların komşu köylerden bazılarını, bu arada eltisinin köyünü de basmadıklarını, bu köylerin ahalisine bir şey yapılmadığını öğrenir öğrenmez, 3 çocuğunu, Heranuş'u, Horen'i ve Hırayr'ı yanına alıp eltisinin köyüne gitti. Ancak çok geçmeden jandarma bu köye de geldi ve bu kez köyün kadın erkek bütün ahalisini toplayıp paluya götürdü. Paluya götürülenler arasında Heranuş, annesi ve 2 kardeşi de vardı. Paluda kadın ve erkekleri ayırdılar. Kadınları kilisenin avlusuna soktular. Erkekler dışarıda kaldı. Bir süre sonra dışarıdan can hıraş çığlıklar gelmeye başladı. Kilise avlusunun duvarları yüksek olduğundan içerideki kadınlar ve çocuklar dışarıda olanları göremiyorlardı. Ancak korkudan kocaman olmuş göz bebekleriyle bakışları buluşuyor, buluşan bakışlar birbirine öylece takılı kalıyordu. Anneler, neneler, çocuklar birbirlerine sokulmuş titriyorlardı. Avlu titreşen yumak yığını gibiydi. Diğer kardeşleriyle birlikte annesinin eteğinden ayrılmayan Heranuş bir yandan korkuyor, diğer yandan merakını da yenemiyordu. Bir genç kızın dışarıyı görebilmek için ötekinin omzuna tırmandığını görünce onların yanına gitti. Arkadaşının omzuna basıp duvarın üstünden dışarıya bakan kız aşağıya indikten epey sonra gördüklerini söyleyebildi. Bu kızın ağzından duyduklarını Heranuş ömür boyu unutmayacaktı. "Erkeklerin boğazlarını kesiyorlar, sonra da nehre atıyorlar." Sesler kesildikten bir süre sonra iki kanatla büyük kapı açıldı ve avludaki kalabalığı 2 sıra oluşturmuş jandarmalar arasından geçirip palu dışına çıkardılar. Burada köylerine dönmeleri için izin çıktığını, bu nedenle herkesin kendi köyüne dönmesi gerektiğini söylediler. Köye döndüklerinde evlerinin yağmalandığını gördüler. Evleri hiç vakit kaybetmeden civardaki Müslüman köylülerce yağmalanmış, yatak yorganları dahi götürülmüştü. Köye gelen kadınlar erkeklerin yasını tutma lüksüne sahip olmadıkları gerçeğini anlayarak aç karınlarını doyurmak için tarlalara, bahçelere koştular. Olgunlaşmış ekinlerin birkaç gün yemelerine yetecek kısmını el birliğiyle topladılar. Damlarda dövüp bulgur yaptılar ve kaynatıp karınlarını doyurdular. Bundan sonra yapacaklarını düşünmeye fırsatları olmadı. Çünkü jandarma tekrar köye geldi ve köyde kalan bütün nüfusun yatalak kadınlar dahil olmak üzere sürgüne gönderileceğini söyledi ve hemen toplanmalarını emretti. İşte bundan sonra o uzun, acılı ölüm yürüyüşü başladı.